Ya düşünsene, kariyerinin mutlak zirvesindesin, kendi ligini domine etmişsin, Avrupa'nın dikkatini çekmişsin ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri, diyelim ki Barcelona, senin için milyonlarca euro bonservis ödüyor.
Kesinlikle. Devasa bir imza töreni, flaşlar patlıyor falan, rüya gibi bir an.
Aynen öyle. Sırtına o formayı geçiriyorsun ama sonra kulüp yetkilileri yanına gelip diyor ki, harika bir transfer oldun. Ancak önümüzdeki 6 ay boyunca hiçbir resmi maça çıkamayacaksın. Hafta sonu biz maça giderken sen tribünde oturacaksın.
Sadece bizle antrenman yapabilirsin diyorlar. İnanılmaz sinir bozucu.
Çok sinir bozucu. Ve işin ilginci, Arda Turan'ın 2015 yılında Barcelona'ya transfer olduğunda tam olarak yaşadığı senaryo buydu. Üstelik bunun sebebi, yani Arda'nın bir hatası, sakatlığı ya da performansı falan değildi. Bütün bunların sebebi dünyanın öbür ucundan FIFA'ya gönderilen tek bir isimsiz e-postaydı.
Şey, o isimsiz e-posta spor hukuku tarihinin muhtemelen en büyük kelebek etkisini yarattı diyebiliriz. Yani insanlar transfer haberlerini okurken sadece bonservis bedellerine, işte oyuncu maaşlarına falan odaklanma eğiliminde oluyor genelde.
Kim ne kadar kazanmış o konuşulur hep.
Aynen öyle. İşin arka planındaki o devasa bürokratik makineyi genellikle görmeyiz. Ta ki o makine hata verip her şeyi durdurana kadar.
İşte senin için hazırladığımız bu derinlemesini incelemede o makinenin nasıl durduğunu ve sonrasında kendini nasıl baştan yarattığını deşifre edeceğiz. Önümüzde spor hukuku tarihinin gidişatını sonsuza dek değiştiren bir davanın belgeleri duruyor.
Chaos 2014 A3793 numaralı FFC Barcelona ve FIFA davası.
Evet, tam olarak o dava. Yani bugün sıradan bir futbol muhabbeti yapmıyoruz. Görevimiz o isimsiz ihbarın dünyanın en ünlü futbol akademisi La Masia'yı nasıl çökerttiğini anlatmak ve çocukları koruma fikrinin nasıl modern futbolun en acımasız, en güçlü hukuki silahına dönüştüğünü adım adım incelemek.
Ya bu belgeler aslında stadyumlarda izlediğin, televizyonda takip ettiğin tüm o futbol ekosisteminin baştan yazıldığı anı belgeliyor. Bu sadece Barcelona'nın kuralları çiğneyip köşesine çekilmesi hikayesi değil açıkçası.
Doğru, çok daha büyük bir resim var ortada.
Kesinlikle. Bu karar kulüplerin genç oyunculara bakış açısını temelden değiştirdi. Sistemin o görünmez mimarisi öylesine bir sarsıldı ki hiçbir dev kulüp artık eski rahatlığıyla hareket edemedi.
Tamam. O zaman olayın en başına, o temele inelim. Her şey FIFA'nın oyuncuların statüsü ve transferleri yönetmeliği, yani kısa adıyla RSTP'nin 19. maddesine dayanıyor. Kural kağıt üzerinde gayet net bir sınır çiziyor aslında. Diyor ki 18 yaş altı oyuncuların uluslararası transferi yasaktır.
Yani 15 yaşındaki bir yeteneği Brezilya'dan alıp İspanya'ya getiremez.
Net.
Net.
Bir yasak, ancak belgeleri incelediğimizde bu yasağın etrafından dolanmak için 3 tane dar geçit, 3 istisna bırakıldığını görüyoruz. Biraz bunlardan bahsedelim mi?
Tabii o istisnalar aslında çok insani sebeplerle tasarlanmış. İlki şey ailenin futbol dışı bir sebeple taşınması.
Yani çocuk top oynasın diye değil de
Aynen.
babası bir bankada iş bulduğu için o ülkeye taşınmışsa, o zaman çocuğun transferine izin veriliyor. İkinci istisna ise Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı içindeki serbest dolaşımla ilgili. Onda da bir yaş sınırı vardı değil mi?
Eğer oyuncu 16 ile 18 yaş arasındaysa ve AB sınırları içinde transfer oluyorsa belirli eğitim garantileri verilmek şartıyla bu yapılabiliyor. Üçüncü istisnada şey sınır komşuluğu.
Ah evet, o meşhur 50 kilometre kuralı.
Tam olarak o. Oyuncunun evi kulübün bulunduğu ülke sınırına 50 kilometreden yakınsa serbest. FIFA bu kuralları çocuk kaçakçılığını ve sömürüyü engellemek için son derece katı tutuyor aslında.
Katı tutuyor ama elimizdeki dava dosyası gösteriyor ki Barcelona 2009 ile 2013 yılları arasında bu kuralı biraz esnetmekle kalmamış, adeta paramparça etmiş.
Hem de nasıl paramparça etmek?
Tam 10 genç oyuncuyu bu istisnaların hiçbirine uymamasına rağmen kıtalar arası uçuşlarla akademisine katmış. İşin ilginç tarafı şu, Barcelona mahkemede çıkıp "Hayır, biz böyle bir şey yapmadık, evraklar tam" falan demiyor.
Demiyorlar, evet, kural ihlalini açıkça kabul ediyorlar.
Kabul ediyorlar ama kurdukları o savunma hattı gerçekten inanılmaz.
Ya evet, olayı sadece hukuki bir boyuttan çıkarıp tamamen felsefi bir tartışmaya çekmeye çalışıyorlar orada.
Aynen öyle. Bunu okuduğumda aklıma şu analoji geldi. Düşünsene, otobanda hız sınırını iki katı aşmışsın, polis seni çeviriyor ve diyorsun ki, ama memur bey, arabamdaki bu kimsesiz çocuğu dünyanın en iyi okuluna yetiştirmeye çalışıyorum. Onun geleceğini kurtarıyorum.
Harika bir benzetme. Barcelona tam olarak bu mantıkla hareket etti zaten. Biz La Masia'da bu çocuklara sadece futbolu öğretmiyoruz dediler.
Dünyanın en iyi eğitimini veriyoruz falan dediler değil mi?
Evet, eğitim, barınma, sağlık hizmeti, psikolojik destek hepsini veriyoruz diyorlar. Hatta siz gidin Afrika'da, Güney Amerika'da çocukları sömüren merdiven altı kulüplerin peşine düşün. Biz o çocuklara hayat veriyoruz dediler.
Yani kağıt üzerinde kulağa harika gelen bir Robin Hood savunması diyebiliriz buna.
Kulağa harika geliyor, haklısın. Ama Spor Tahkim Mahkemesi'nin yani CIS'in bu romantik savunmayı neden elinin tersiyle ittiğini anladığımızda işte o zaman sistemin nasıl korunduğunu da tam olarak anlıyoruz.
Neden reddettiler peki bu kadar iyi niyetli bir savunmayı?
CIS o savunmayı dinlediğinde çok net bir şey söyledi. Dedi ki, iyi niyet kural ihlalini meşrulaştıramaz. Mahkemenin temel argümanı şuydu, eğer biz Barcelona gibi dünya devlerine siz çocuklara çok iyi bakıyorsunuz diyerek ayrıcalık tanırsak sistem çöker.
Anladım. Yani iyilik kavramını ölçebilecek objektif bir metreleri yok.
Kesinlikle yok. Sistemin delinmesine bir kez izin verirlerse sınırların tamamen kaybolacağını düşünüyorlar. Yarın bütçesi çok daha kısıtlı, imkanları yetersiz bir kulüp de çıkıp ben de kendi çapımda iyi bakıyorum, elimden gelen bu diyerek 14 yaşındaki çocukları kıtalar arası taşımaya başlar.
Suistimale çok açık bir hale gelir yani.
Aynen öyle. KAS, denetimi kaybetmemek adına kuralların istisnasız uygulanması gerektiğine hükmetti ve kestikleri fatura futbol dünyasında tam bir deprem yarattı. İki tam transfer dönemi boyunca yeni oyuncu tescil etme yasağı.
Vay canına, çok ağır bir ceza.
Sadece bu da değil. Artı 450 bin İsviçre frangı para cezası ve kulübe reşit olmayan tüm oyuncularının durumunu derhal yasal çerçeveye oturtması için verilen 90 günlük bir süre.
Peki kulüp cezayı ödediği yasağı çekti ve konu kapandı mı? Aslında hayır. İşte burada o hukuki metinlerin para cezalarının soğuk yüzünden çıkıp işin insan boyutuna bakmamız gerekiyor. Yani dinleyicimizin şu soruyu sorması lazım. Neden bu kurallar bu kadar önemliydi? Bu kural ihlallerinin faturasını aslında kulüpten çok o dosyaların içindeki çocuklar ödedi.
Hukuki kararların sahaya, o gerçek hayata yansıdığı anlar hep en sarsıcı olanlardır zaten.
Ya o kayıp yıldızların hikayelerine baktığımızda sistemin ne kadar acımasız işlediğini net görüyorsun. Introda bahsettiğimiz o isimsiz e-posta var ya, Koreli bir rakip takım veya menajer tarafından FIFA'ya atıldığı düşünülen o ihbar.
Evet, Lee Seung-woo isimli çocukla ilgiliydi o e-posta. Ona Koreli Messi diyorlardı. La Masia'nın tartışmasız en büyük yeteneğiydi.
Düşünsene, en büyük yetenek. Fakat bu dava sonuçlanıp ceza onanınca Lee Seung-woo 18 yaşına gelene kadar tam 3 yıl boyunca hiçbir resmi altyapı maçına çıkamadı. Dile kolay 3 yıl.
Bir futbolcu için 15 ile 18 yaş arası kas hafızasının, taktiksel algının oturduğu en kritik dönemdir. O dönemi sadece antrenman yaparak geçirmek, bir gelişimi duvarla çarpıştırmak demektir.
Ve nitekim öyle de oldu, duvarla çarpıştı. 18 yaşına geldiğinde o sihir kaybolmuştu. Avrupa'nın alt liglerinde tutunamadı ve ülkesine dönmek zorunda kaldı. Sadece o da değil aslında. Bobby Adekanye vardı.
Aha, evet, Bobby. Geleceğin süperstarı gözüyle bakılan bir kanat oyuncusu.
O da bu belirsizlik ve maç oynayamama karmaşası yüzünden akademiden kopup apar topar Liverpool'un altyapısına kaçmak zorunda kaldı.
İstikrarsızlık ve hukuki belirsizlik bir gencin kariyerini daha başlamadan bitirebiliyor işte. Yani kulüp ceza alıyor gibi görünse de bedeli o çocukların hayalleriyle ödeniyor.
Kesinlikle. Ama bence aralarındaki en dramatik hikaye Takafusa Kubo'nundu. Ceza onanınca Japonya'ya dönmek zorunda kaldı. Yıllar sonra Avrupa'ya geri dönebilecek yaşa geldiğinde ne yaptı biliyor musun?
Tabii ki biliyorum. Gidip Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'e imza attı.
Evet. Bu Barcelona camiasında tarifsiz bir travma yarattı. Ya kendi elleriyle, kendi felsefeleriyle büyüttükleri o yeteneği sistem yüzünden kaybettiler. Sonra o çocuk gidip en büyük rakiplerinin formasıyla karşılarına çıktı.
Bu hikayeler bize çok önemli bir şey anlatıyor aslında. Kulüp için transfer yasağı sadece bir planlama kriziyken, o gençler için bütün bir hayatın değişmesi anlamına geliyor.
Tabii, Barcelona yönetimi yasağın geleceğini anladığı an, o planlama krizini çözmek için tam bir panik moduna girdi.
Hem de ne panik. 2014 yazında, kas yasağı henüz resmi olarak devreye girmeden hemen önce, Barcelona yönetimi adeta süpermarketi yağmalamaya çıkan bir müşteri gibi davrandı.
Ya Luis Suarez, Ivan Rakitic, Marc-André ter Stegen hepsini akıl almaz paralar harcayarak apar topar kadroya kattılar.
Ama asıl trajikomik olan, yani hikayenin başında bahsettiğimiz o kara mizah, 2015 yılında yaşandı. Ceza resmi olarak başlamışken, transfer tescil yasakları varken gittiler Arda Turan ve Alex Vidal'ı transfer ettiler. Düşünsene, tuttuğum takım devasa bonservisler ödeyip yıldızlar getiriyor, formalarını satıyor ama o oyuncular hafta sonu tribünde çekirdek çitliyor.
Sadece antrenmana çıkıyorlar 6 ay boyunca. Şaka gibi.
Gerçekten öyle. Tam 6 ay boyunca bu oyuncular sadece antrenman sahasında koştular. FIFA'nın verdiği bu tescil yasağı, bürokrasinin oyunun tam kalbine vurduğu en net darbeydi.
Tabii bu kriz patladıktan sonra FIFA kağıt evraklarla, faks makinalarıyla bu işi kontrol edemeyeceğini çok net bir şekilde anladı bence. Sistemin acil bir dijital reforma ihtiyacı vardı.
Ve yaptılar da. FIFA bu karardan sonra transfer matching system, yani TMS dediğimiz ağı tam anlamıyla bir dijital kalkana dönüştürdü.
TMS öncesi nasıldı ki tam olarak?
Ya eskiden federasyonlar arası evrakların gidip gelmesi faksla falan haftalarca sürerken, artık reşit olmayan her oyuncunun uluslararası hareketi dijital bir ağ üzerinden çapraz sorguyla anlık takip edilmeye başlandı.
Yani kimse sisteme geçmişe dönük sahte evrak yükleyemez hale geldi. Açık kapılar birer birer kapatıldı.
Aynen öyle. Sonsuza dek kapatıldı.
Peki, tüm bu devasa hukuki savaş sadece Barcelona'yı mı yaktı? Bu kararın başka kulüplere sıçramaması imkansız gibi görünüyor.
Zaten sıçramaması düşünülemezdi bile. Barcelona davası spor hukukunda demir gibi bir emsal. Yani bir precedent oldu. CS resmen şey dedi, ben sistemin en büyük kalesini düşürdüm, kimsenin gözünün yaşına bakmam.
Gövde gösterisi yaptılar bir nevi.
Evet. Sonra sırasıyla Avrupa'nın diğer devler hedefe oturdu. 2016'da Atletico Madrid birebir aynı ihlallerden dolayı iki dönem transfer yasağı aldı.
Real Madrid de aynı dönem ceza aldı değil mi?
Aldı. Gerçi onların evrakları nispeten daha düzenli olduğu için itirazla cezayı bir döneme indirmeyi başardılar. 2019'da da Chelsea'nin kapısı çalındı. Onlar da iki dönem yasak aldı. Yani domino taşları ardı ardına devriliyordu.
İşte felsefi olarak işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Çünkü incelediğimiz belgelerdeki asıl sürpriz noktaya geliyoruz şimdi. Kasın yarattığı bu deprem sadece 18 yaş altındaki o küçük çocukları, 15 yaşındaki yetenekleri kapsamakla kalmadı.
Çok daha geniş bir çerçeveye yayıldı.
Evet, mahkeme bir paradigma kayması yarattı ve koruma kalkanını 18 ila 21 yaş arası. Yani genç oyuncu, young player statüsündekileri de içine alacak şekilde genişletti. Şunu söylediler bir nevi, 18'i doldurdun artık bir yetişkinsin, hadi kendi başının çaresine bak dönemi bitmiştir.
Ki bu psikolojik, biyolojik ve sportif açıdan son derece mantıklı bir genişleme. Sonuçta 18 yaşına girmek, bir sporcunun gelişiminin sihirli bir şekilde o gece yarısı tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kesinlikle gelmiyor.
Bu emsal kararla birlikte futbol hukukuna ve kulüplerin işleyişine 3 altın kural girdi. Bu kurallar aslında kulüplerin genç oyunculara nasıl davranması gerektiğini dikte ediyordu.
Ya bu 3 kural gerçekten ezber bozucu. İlkine bakıyoruz mesela, sözleşme dayatması yapılamaz. Geçmişte kulüpler bir genç yeteneği bulduğunda ne yapıyordu?
Çok acımasız şeyler yapıyorlardı.
Aynen. Çocuğa 2 yıllık sözleşme imzalatıp kulübün tek taraflı kullanabileceği 4 yıllık uzatma opsiyonu koyuyordu. Çocuk başarılı olursa kulüp opsiyonu kullanıp düşük maaşla yıllarca onu resmen esir alıyordu. Başarısız olursa da 2. yılın sonunda kapının önüne koyuyordu.
Tek taraflı kölelik sözleşmeleri diyebiliriz bunlara. Caz tam olarak buna dur dedi işte. Genç oyuncuyu geleceği belirsiz bir şekilde kulübe hapsedecek sözleşmeler yapamazsın dedi.
İkinci altın kural da çok çarpıcı.
Evet, hizmet kalitesi kuralı. Eğer kadronuzda 18 ila 21 yaş arası bir oyuncu varsa, bütçeniz ne olursa olsun, ona A takım standartlarında idman, beslenme, barınma ve sağlık hizmeti sunmak zorundasınız.
Yani sırf yedekte dursun diye alıp rezerve takımın bakımsız tesislerine atamazsın çocuğu.
Aynen öyle. Uzman antrenörleri olmadan orada çürümeye terk edemezsiniz.
Üçüncüsü ve bence oyuncular için en büyük hukuki silah olanı da kariyer hakkı. Düşünsene bir kulüp bu genç oyuncuyu transfer etti ama oynatmıyor. Gelişimi durmuş, yedek kulübesine hapsolmuş.
Caz burada çok net bir tavır alıyor.
Diyor ki, oyuncunun geleceği ve sportif gelişimi kulübün o oyuncu üzerindeki ticari yatırımından üstündür. Eğer o çocuk oynamıyorsa, sportif haklı sebep göstererek o zincirleri kırıp sözleşmesini tek taraflı feshedebiliyor. Yani sen benim paslanmama izin veriyorsan ben bonservisimi alıp gidiyorum diyebiliyor oyuncu.
Bu muazzam bir devrim. Aslında oyuncuyu bilançodaki bir yatırım aracından çıkarıp hakları olan bir bireye dönüştüren felsefe bu. Biz buna emanet felsefesi diyoruz.
Emanet felsefesi çok güzel bir tanım.
Evet, ol oyuncu sende bir emanettir. Gelişiminden tamamen sen sorumlusun.
O zaman bu evrensel kurallardan çıkıp yönümüzü biraz değiştirelim. Dinleyicimizin çok daha yakından bildiği sulara, Türk futboluna gelelim. Çünkü bu küresel hukuki değişimin bizim kulüpleri hiç etkilemediğini düşünmek saflık olur. Özellikle şu kulüplerin birbirine girdiği meşhur eğitim tazminatı davalarında kartlar nasıl yeniden dağıtıldı sence?
Şimdi şöyle, Türk kulüpleri Avrupa ekosistemindeki yerleri gereği genellikle 18-21 yaş arası gençleri transfer eden taraf konumunda, özellikle Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden gurbetçi oyuncuları çok alıyorlar biliyorsun.
Evet, sürekli bir gurbetçi transferi duyuyoruz zaten.
İşte Barcelona kararından önce bu işler çok düz ve mekanikti. 19 yaşındaki bir oyuncuyu transfer ettiğinde eski kulübüne FIFA'nın belirlediği standart bir tablo üzerinden o eğitim tazminatı bedelini tıkır tıkır öderdin.
Yaşa ve oynadığı yıllara göre hesaplanıp ödeniyordu.
Aynen öyle. Ama kasın genç oyuncu senin sorumluluğundadır kararından sonra Türk kulüplerinin avukatları çok zekice bir karşı hamle geliştirdiler.
Yani mahkemede o standart parayı ödememek için sistemi kendi lehlerine mi kullandılar? Nasıl yaptılar bunu tam olarak?
Avukatlar artık mahkemeye gidip CAS hakemlerine şunu söylüyorlar. Evet, bu oyuncu 19 yaşında, biz bu kulüpten aldık ama dosyaya bir bakın. Eski kulübü onu son 2 yıldır kendi seviyesinin çok altında uzman antrenörü bile olmayan bir bölgesel lige kiralık yollamış.
Lise ya da üniversite eğitimini desteklememiş diyorlar.
Evet, psikolojik bütünlüğünü sağlamamış, sadece bir metaymış gibi oradan oraya savurmuş. Kısacası bu kulüp bu çocuğa eğitim falan vermemiş diyorlar.
Vay canına, çok mantıklı bir savunma.
Kesinlikle. Eğer eski kulübün o oyuncuya CAS standartlarında hizmet kalitesi sunmadığı kanıtlanırsa ne oluyor biliyor musun? O milyonlarca euroluk tazminat talebi mahkeme tarafından reddediliyor ya da kuşa dönüyor. Ciddi indirimler koparılıyor.
Gerçekten zekice. Eğitmediğin, umursamadığın çocuğun eğitim parasını benden isteyemezsin diyorlar. Ama dur bir saniye. Burada işin pratiğine dair benim ciddi bir itirazım var.
Nedir?
Ya bu felsefe çok asil görünüyor ama kulüpler için inanılmaz ağır. Hatta gerçeküstü bir yük değil mi? Düşünsene, oyuncuyu transfer ediyorsun. Maaşını tıkır tıkır ödüyorsun, idmana çıkarıyorsun. Yetmiyor, bir de okulunu takip edeceksin.
Evet, lise sınavlarına çalışıp çalışmadığına bakacaksın.
Ergenlik psikolojisini yöneteceksin falan. Ya bu transferi yapan kulüp bir alt ligdeyse, kısıtlı bir bütçesi varsa, personeli eksikse ne olacak? Bu beklentiler sadece Şampiyonlar Ligi elitleri için yazılmış bir ütopya değil mi? Küçük takımlar bunu nasıl yapacak Allah aşkına?
Bu harika bir nokta ve sistemin tam da bu noktada kulüplere ne cevap verdiğini anlamak için dosyalarımızdaki bir başka emsal karara, RFC Serenk davasına bakmamız gerekiyor.
Hı hı, Serenk davası.
Çünkü bu dava senin o sorunun cevabını veriyor ve üçüncü taraf sahipliği, yani TPO yasağının temelini oluşturuyor.
TPO dediğimiz şey, bir oyuncunun bonservis haklarının tamamının kulüpte değil de yatırım fonlarında veya menajerlik şirketlerinde olduğu, oyuncunun hisse senedi gibi parçalara bölündüğü o garip sistem, değil mi? Yani %30'u bir fonun, %70'i kulübün gibi.
Tam olarak o. Özellikle Güney Amerika'da ve Portekiz'de çok yaygındı bu. Fonlar 16 yaşındaki bir çocuğun bonservisinin yarısını satın alıyor, sonra onu Avrupa'da bir kulübe yerleştirip parlamasını bekliyordu.
Tam bir insan ticareti gibi sanki.
Gerçekten öyleydi. CEAS ve FIFA TPO'yu tamamen yasakladı. Ve o davanın gerekçeli kararında senin alt lig takımları ne yapacak soruna da cevap verdi mahkeme.
Ne dediler peki?
Dediler ki, insanlar bir meta, bir yatırım aracı, alınıp satılacak bir hisse senedi değildir. Eğer o genç oyuncuyu kadrona katıyorsan, ligin veya bütçen ne olursa olsun, onun sadece sahada topa nasıl vurduğunu değil, sportif, akademik ve psikolojik bütünlüğünü sağlamak zorundasın.
Yani kulüplere açıkça paran, sermayen ve altyapın yoksa bu işe hiç girme diyorlar.
Aynen öyle. Mahkemenin tavrı çok net. Eğer sen bir kulüp olarak, ben alt ligdeyim, uzman pedagog çalıştıramam, çocuğun okuluyla uğraşamam, sadece çıksın topunu oynasın diyorsan, o zaman 18-21 yaş arası bir oyuncuyu transfer etmeyeceksin.
Gideceksin 28 yaşında kendi kararlarını verebilen hazır bir oyuncu alacaksın o zaman.
Tam isabet. Sistem kulüplere diyor ki, kapasiteniz yoksa gençlerin hayatıyla kumar oynamayın.
Çocuk gelişimi projesine dönüştüğünü gösteriyor. Koca bir transfer endüstrisinin kuralları masadaki o dosyaların içinden süzülüp gelerek kulüplerin boynuna devasa bir sorumluluk zinciri takmış.
Evet, olay artık sadece sahada atılan goller veya ucuza alıp pahalıya satmak falan değil. Olay tamamen o insan kaynağının o kulüpte bulunduğu süre zarfında nasıl şekillendiğiyle ilgili bir duruma geldi.
O zaman kaynaklarımızdan süzdüğümüz, masadaki tüm bu belgelerden ve hukuki savaşlardan geriye kalan o devasa ana fikri toparlayalım yavaş yavaş. CAS 2014 kararı ve onun yarattığı domino etkisi futbol dünyasının alnına şunu kazıdı diyebiliriz. Genç oyuncu senin malın, senin yatırım aracın veya bilançodaki bir sayı değildir. O tamamen senin sorumluluğundadır.
İster Barcelona ol, ister kısıtlı bütçeyle ayakta kalmaya çalışan 3. ligden bir takım ol, kurallar herkes için aynı acımasızlıkla işler.
Ve o emaneti, o genci koruyamıyorsan, ona o hizmeti sunamıyorsan, bedelini transfer yasaklarıyla, milyonluk tazminatları kaybederek ödersin ve belki de en kötüsü kamuoyundaki o çocukların geleceğini mahveden sömürücü kulüp damgasıyla ödersin.
Ki emin ol dünyadaki hiçbir kulüp bu damgayı yemek istemez.
Kesinlikle istemez. Evet, senin için hazırladığımız o milyarlarca euroluk futbol pazarının perde arkasına yaptığımız bu derinlemesine incelemenin sonuna geldik. Ancak kulaklığını çıkarmadan önce tüm bu anlattıklarımızın ışığında aklına bir tohum ekip öyle bitirmek istiyoruz.
Çok kritik bir soru var ortada çünkü.
Aynen. Eğer küresel sistem kulüplere genç oyuncuları korumak ve geliştirmek için böylesine devasa, böylesine korkutucu mali ve hukuki sorumluluklar yüklüyorsa, sence gelecekte kulüpler bu riski almaktan tamamen vazgeçebilir mi?
Yani akademileri kapatma ihtimalleri?
Tam olarak bu. Küçük veya orta ölçekli kulüpler sırf bir evrak hatası yüzünden kapanma noktasına gelmemek için altyapı akademilerini tamamen kapatıp sadece 25 yaş üstü hazır oyunculara yönelir mi? Oyuncuları o acımasız endüstriden korumak için tasarlanan bu kusursuz zırh, günün birinde o çocukların yetişip hayal kuracağı yuvaları tamamen yok edebilir mi?
Mükemmelliyet arayışı günün sonunda makinenin fişini tamamen çekebilir mi acaba?
İşte bunu bir düşün. Bize katıldığın ve zaman ayırdığın için teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere.